Denemeler.
Ayrım 7.
Metrodorus, yazgının bir çeşit zevkle karışık olduğunu söylermiş. Bilmem, o da aynı şeyi mi söylemek istiyordu? Fakat bana öyle geliyor ki, insan kendini hüzne bile isteye isteye seve seve bırakır. İnsan mahsus da kederli görünebilir. Onu demek istemiyorum. Üzgün zamanımızda bile gülümseyen, hoşumuza giden, ince ve tatlı bir şeyler duyar gibi oluruz. Acaba bazı ruhlar için hüzün bir zevk, bir gıda değil midir? Ağlamak da bir zevktir. Ovidius. Seneca'da Attalus diye biri der ki, yitirdiğimiz dostların anısı çok eski bir şarabın acılığı gibi, mayhoş elmalar gibi hoşumuza gider. Kadehime eski Falernum şarabı döken çocuk, daha acısından getir bana. Satillus. Doğada şöyle bir karışmada görülür. Ressamlardan öğreniyoruz ki, ağlarken ve gülerken yüzümüzde beliren çizgiler ve hareketler aynıymış. Gerçekten resim henüz bitmeden bakacak olursanız, çehre ağlayacak mı, gülecek mi bilemezsiniz. Daha garibi var. Gülme son sınırına varınca gözyaşlarıyla karışır. İnsanı dilediği bütün keyiflere kavuşmuş düşünelim. Diyelim ki bütün bedeni aralıksız şehvetin son sınırındaki hazla benzer bir haz içindedir. Öyle sanıyorum ki insan bu hazın ateşiyle erir. Bu kadar katıksız, bu kadar sürekli, bu kadar geniş bir şehvete dayanamaz. Böyle bir duruma düşecek olursak, çürük tahtaya basıyormuş gibi korkarak kaçmak, içgüdümüzde bu durumdan kurtulmak isteriz. Kendi kendime günahlarımı açarken görüyorum ki, en iyi huylarımda bile kötüye çalan bir yan var. Korkarım ki, Platon, benim şahsen en temiz yürekle hayran olduğum, doğrulukta herkesten üstün tuttuğum Platon, en sağlam bildiği doğruluğu iyi yoklasaydı ki, herhalde yoklamıştır, bu doğrulukta insanın karışık yapısından gelen bir bozukluk bulurdu. Fakat bu bozukluk çok derinlerde gizlidir. Onu ancak kendimiz görebiliriz. İnsan her bakımdan ve her yönden yamalı, alaca bulacadır. Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. Platon diyor ki, yasaların bütün ezici ve üzücü taraflarını anlatmaya kalkanlar, yedi başlı ejderhanın başlarını kesmeye yelteniyorlar. Tacitus şöyle der, örnek olsun diye verilen bir cezada kamunun yararına ve bireyin zararına bir adaletsizlik vardır. Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişlerimizde fazla parlak ve keskin bir zeka göstermek de doğru değildir. Derin bir anlayış bizi fazla inceliğe ve fazla meraka götürür. Zekamızı olaylara ve dünya işlerine daha elverişli bir hale getirebilmek için biraz ağırlaştırmak, körleştirmek, onu bu karanlık ve bayağı hayata uydurmak için karartmak ve bulandırmak gereklidir. Nitekim gevşek ve sıradan zekalar işleri daha kolaylıkla, daha başarıyla çevirirler. Yüksek ve ince felsefi düşünceler iş görmeye elverişli değildir. Keskin bir düşünce inceliği, kabına sığmayan bir zeka çevikliği işlerimize engel olur. Dünya işlerini daha hoyratça, daha gelişi güzel yürütmeli ve her zaman talihe büyük bir pay bırakmalıdır. İşleri derin, inceden inceye düşünüp aydınlatmaya gerek yoktur. Birbirine zıt birçok parlak düşünceler ve biçimler içinde insan kendini kaybeder. Zıt düşünceleri çevire çevire zihinleri sersemleşmişti. Titus Livius. Her işin bütün koşullarını ve sonuçlarını arayıp hesaplayan adam karar vermekte güçlük çeker. Orta bir kafada da işleri görür. Büyük küçük bütün girişimlere yeter. Dikkat ederseniz en iyi işçiler nasıl iş gördüklerini söylemekten aciz kimselerdir. Buna karşılık yaptıklarını çok iyi anlatan kimselerin elinden iyi iş çıktığı pek görülmez. Her iş üzerinde bol bol, güzel güzel konuşmasını çok iyi bilen birini tanırım ki, kendisini yılda yüz binlerce gelir getiren bir serveti acınacak bir şekilde elinden kaçırdı. Kitap 2, Bölüm 20. Bilim iyi olmasına iyi bir ilaçtır. Ama hiçbir ilaç saklandığı kabın pisliğiyle değişip bozulmayacak kadar zorlu değildir. Kitap 1, Bölüm 20. İnsanın güçsüzlüğü. Bir filozofu ince çelik tellerden örülmüş sağlam bir kafes içine koysalar ve kafesi Paris'in Notre Dame Katedrali'nin kulelerinden birinin tepesine assalar, filozof akıl yoluyla oradan düşmesi tehlikesi olmadığını açıkça bilecek ama yine de dam aktarma işlerinde çalışmamışsa bu kadar yükseklerden aşağı bakar bakmaz korkuyla ürpermekten kendini alamayacaktır. Çan kulelerinin yüksek yerlerinde korkuluklar kafesli oldu mu, bu kafesler taştan da olsa korka korka dolaşırız. Böyle yerlerde dolaşmanın düşüncesine bile dayanamayan insanlar vardır. İki kule arasına üstünde rahatça gezilebilecek kalınlıkta bir direk uzatsalar, hiçbir felsefi olgunluk ne kadar sarsılmaz olursa olsun bize orada yerde yürür gibi yürümek cesaretini veremez. Ben bunu bizim tarafın dağlarında çok denedim. Yükseklerden öyle pek fazla korkanlardan da olmadığım halde o sonsuz derinlikler karşısında bacaklarım titremeye başlardı. Hem öyle yerlerde ki uçurumun kenarında boyumdan fazla yer vardı. Bile bile kenarına gitmedikçe düşme olasılığı da yoktu. Hekimlerin anlattığına göre bazı sesler ve çalgılar kimi insanları çıldırma hallerine sokarmış. Ben kendim masalarının altında bir köpeğin kemik kemirmesini duyunca deliye dönen kimseler gördüm. Demirin eğlenirken çıkardığı keskin sese pek az kimse dayanabilir. Boğazında veya burnunda tıkanıklık olan birinin konuşmasını dinlerken öfkeye, nefrete kapılan insanlar çoktur. Greuchus'un bir flütçüsü varmış. Efendisi Roma meydanlarında nutuk verirken bu flütçü arkadan flütüyle onun sesini yükseltir, alçaltır, düzenlermiş. Burada flütün gördüğü iş dinleyicilerin heyecanını arttıran, düşüncelerini değiştiren bazı ses tonlarını ve hareketlerini bulmaktan başka ne işe yarayabilirdi? Doğrusu bir üfürüğün titreyiş ve iniş çıkışlarıyla halden hale giren, çekilen tarafa giden şu bizim mübarek insanoğlunun sağlamlığına, büyüklüğüne hiç diyecek yok. Kitap 2, bölüm 12. Ün. Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendisine daha fazla değer verilsin diye yapan, doğruluğu dillerde dolaşmak koşuluyla doğru olan adamdan pek hayır gelmez. Sanıyorum ki geri kalan kış aylarında Orlando birçok onurlu işler gördü. Fakat şimdiye kadar bunlar o kadar gizli tutuldu ki onlardan söz etmiyorsam suç benim değildir. Çünkü Orlando'nun isteği parlak görünmek değil, parlak işler görmekti. Sağlam tanıkları olmadıkça zaferleri meydana çıkmazdı. Ayusto, Orlando Furioso. İnsan savaşa girmeyi kendi ruhu için bir ödev bilmeli ve beklediği ödül, bütün iyi davranışların ne kadar gizli olursa olsun, er geç görecekleri ödül olmalıdır. Bu da temiz bir vicdanın iyi bir iş gördüğü için kendi içinde duyacağı rahatlıktır. İnsan zevki için yiğit olmalı ki yiğit talihin cilvelerinden uzak kalsın. Sağlam ve güvenli bir temel üzerine yerleşsin. Başarısızlıktan zarar görmeyen bir değer, hiçbir şeyin lekeleyemediği bir onurla parlar. Böyle bir değer halkın keyfiyle ne yükselir ne de alçalır. Horatius. Ruhumuz yapacağını gösteriş için yapmamalı. Her şey içimizde, hiçbir gözün görmediği en gizli yerimizde olup bitmelidir. Orada ruhumuz bizi ölüm korkusundan, acılardan, yüz karasından bile korur. Çocuklarımızı, dostlarımızı, servetimizi yitirmeye dayanacak ve gereğinde savaşın tehlikelerine atılabilecek bir duruma getirir. Çıkar için değil, yiğitlik şanı için. Cicero. Böyle bir kazanç, başkalarının hakkımızda iyi yargılar vermesinden başka, bir şey olmayan onurlar ve ünlerden çok daha büyüktür. İstenmeye çok daha layıktır. Ufacık bir toprak davası için, halkın içinden 15 kişiyi seçmeyi akıl ediyoruz. Sonra en önemli davamızı tutup bilgisizliğin, adaletsizliğin ve kararsızlığın anası olan halkın oyuna bırakıyoruz. Akıllı bir insanın hayatını düşüncesiz bir sürünün oyuna bırakması akıl kârı mıdır? Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere bir araya geldikleri zaman değer vermekten daha büyük budalalık olur mu? Cicero. Halk öyle şaşkın, öyle başıboş bir kılavuzdur ki ne kadar zeki, ne kadar becerikli olsak adımlarımızı ona uyduramayız. Her kafadan çıkan bütün o karma karışık sesler, bizi dört bir yana sürükleyen o kaba sözler, düşünceler arasında doğru yolu bulmak olacak iş değildir. Bu kadar kararsız, serseri bir varlığı kendimize kılavuz saymayalım. Her zaman aklımızın ardı sıra gidelim. Halkın takdiri de canı isterse ardımızdan gelsin. Bu takdir talihe bağlı olduğu için onu kendi yolumuzda giderken de bulabiliriz. Doğru yolu yalnız doğru olduğu için tutmak istemesek bile bu yolun eninde sonunda halk içinde en yararlı yol olduğunu göreceğiz ve yine ona döneceğiz. Yazgının insanlara bir lütfu da namuslu işlerin aynı zamanda en yararlı işler olmasıdır. Quintalenos. Yunanlı bir balıkçı bir kasırga sırasında Neptunus'a şöyle söylemiş: "Ey Tanrı, beni ister kurtar, ister batır. Ben dümenimi kırmadan dosdoğru gideceğim. Zamanımda nice dönek, iki yüzlü, karışık insanlar gördüm ki dünya işlerinde benden daha tedbirli oldukları halde benim kurtulduğum yerini kurtaramadılar. Kurnazlıkların para etmediğini gördüm de güldüm. Ovidius, kitap 2, bölüm 16. Tanrılar üstüne. En az bildiğimiz şeyler tanrılaşmaya en verişli olanlardır. Onun içindir ki Yunanlıların biz insanları tanrılaştırmalarına bir türlü akıl erdiremem. Ben kendi hesabıma yılana, köpeğe, öküze tapanları daha akla uygun görüyorum. Çünkü onların huylarını daha az biliyoruz. Onlara hayalimizle istediğimiz gibi değer biçimler, görülmedik kudretler vermek daha fazla hakkımızdır. Bizim yaratılışımızın ne kadar eksikleri olduğunu biliyoruz. Tanrıları bize benzer tasarlamak, onları bizim gibi arzuları, öfkeleri, kinleri, karaları, hazları, ölümleri, mezarları olan birer varlık olarak düşünmek insan düşüncesinin bir sarhoşluk zamanına rastlamış olsa gerektir. Bütün bunlar tanrılıktan ne kadar uzak, tanrıların dünyasına ne kadar aykırı. Lucretius, tanrıların yüzlerini, yaşlarını, elbiselerini, süslerini biliyoruz. Şecereleriyle, evlenmeleriyle, akrabalıklarıyla hep biz aciz insanlara benzetilmişlerdir. Onların ruhları da aynı yanlış yollara sapmaktadır. Tanrıların da tutkularından, kederlerinden, hiddetlerinden söz edilmektedir. Cicero. İnanca, doğruluğa, namusa, özgürlüğe, barışa, zafere, dindarlığa, hatta haza, sahteciliğe, ölüme, hırsa, ihtiyarlığa, sefalete, korkuya, hastalığa, felakete, şu zavallı cılız hayatımızın daha birçok belalarına birer tanrı işi diye bakmak aynı şeydir. Bizim ahlak ve törelerimizi, bizim toprağa bağlı, göklerden yoksun ruhlarımızı tapınaklara sokmaya ne gerek var? Persios. Mısırlılar tedbirliliği hayasızlığa götürüyor, Apis ve Isis'in vaktiyle birer insan olduklarını söyleyenlere ölüm cezası veriyorlardı. Oysa böyle olduğunu herkes de biliyordu. Varro der ki, bu tanrılar heykel ve resimlerinde parmaklarını ağızlarına koymakla sanki rakiplerine, sakın bizim aslında birer insan olduğumuzu kimseye söylemeyin, yoksa insanlar bizi artık saymazlar demek istiyorlardı. Madem ki insanlar ille de tanrılarla akraba olmak istiyorlar, bari Cicero'nun dediği gibi kendi kusur ve sefaletlerini göklere çıkaracaklarına, tanrıların değerlerini yere indirip kendilerine mal etselerdi. Fakat aslına bakacak olursak insanlar aynı sakat düşünce ile hem o türlüsünü hem de bu türlüsünü yapa gelmişlerdir. Yunan filozoflarının tanrıları inceden inceye bir sıraya koyarken, ilintilerini, görev ve yetkilerini büyük bir özenle ayırt ederken ciddi olduklarına bir türlü inanamıyorum. Bana öyle geliyor ki Platon'un bahçesini, yani cehennemini, gövdelerimizin çürüyüp toprak olduktan sonra göreceğimiz işkence veya rahatlıkları sayıp dökerken ve bunları hayattaki duygularımıza benzetirken, gizli yerler, defne ormanları onları saklar ve dertleri ölümde bile peşlerini bırakmaz. Virgilius. Ve Muhammed, Müslümanlara halıları döşeli, altınlar zümrütlerle süslü, en güzel kadınlarla, şaraplarla, acayip yemeklerle dolu bir cennet vaat ederken içlerinden gülüyorlardı. İkisi de o ağzımıza bir parça bal sürüp bizi dünyadaki isteklerimize, uygun hayal ve umutlara düşürmek için mahsus bizim insani ve maddi tarafımıza sesleniyorlardı. Nitekim birçoklarımız bu gaflete düşerek mahşer gününden sonra tıpkı dünyadaki çeşitten zevkler ve rahatlıklarla dolu bir dünya hayatı süreceğimizi sanıp dururuz. İnanabilir miyiz ki Platon bu kadar yüksek düşüncelere ulaşmış, tanrısal lakabını alacak kadar tanrılara yaklaşmış olan bir adam, insan gibi zavallı bir varlıkta aklın ulaşamadığı o ısrarlı tanrı gücüne benzer bir taraf görsün. Bu zayıf varlığımızın, cılız duygularımızın sonsuz bir hazda dayanacak kadar sağlam ve dayanıklı olduğunu sansın. Eğer Platon bu konuda ise, biz de ona insan aklı adına şunu söyleriz: bize öteki dünyada vereceğin zevkler, burada duyduğumuz zevklerse, bunların sonsuzluğa benzer hiçbir yanları yok.
Ayrım sonu.